T24 Haber Merkezi'nden merhabalar. Ben Metin Kağan Kurtuluş. Her hafta olduğu gibi Barış'ın İnanç'la birlikte bir dış politika ile işte dışı programında daha karşınızdayız. Türkiye bu hafta iki çok büyük depremle sarsıldı. Pazartesi günü ilki saat 4.17'de 7.7, ikincisi saat 1.30'da aynı gün 7.6 ile 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Birinci depremin üzerinden 81 saat geçti. An itibariyle açıklanan ölü sayısı 12.873 ve 62.000'den yaklaşık 63.000'de yaralımız var. Ve bu sayılar maalesef giderek artmaya devam ediyor. Öncelikle Barçın, biliyorum sen depreme Brüksel'de yakalandın, Brüksel'deydin ama öncelikle sormak istedim. Biliyorum ki senin baba tarafın Elbistanlı, Kahramanmaraşlı. Elbistan'da ikinci depremin merkez üssüydü. Aslında biliyorum can kaybı yaşamadınız ama Elbistan'daki durumu sormak istiyorum sana.
Evet, benim çok yakın akrabalarımdan can kaybımız yok ama hani ailenin gelinlerinden diyebileceğimiz bir yakınımızın kardeşinin göçük altında olduğunu biliyoruz ve ne yazık ki çok fazla umut taşımadıklarını biliyoruz. Normal şartlarda benim halalarım vardı ve kuzenim yola çıkıp onları alıp Ankara'ya getirdi. Ve benim kuzenimin aktardığı aslında Elbistan'da durumun açıklanandan, söylenenden çok çok çok çok daha vahim olduğu. Zaten hükümet tarafından yapılan açıklamalarda da 200 bin kişilik Elbistan'da sadece 20 kişilik ilk saatlerde 20 kişilik bir AFAD ekibi olduğu söyleniyordu. Sonuç olarak diğer her yerde olduğu gibi Elbistan'da da ne yazık ki hükümetin ve yardım kuruluşlarının sınıfta kaldığına şahit olduk.
Evet, bu konuyu ilerleyen dakikalarda daha genişle konuşacağız ama ilk önce sana Brüksel'deki durumu biraz sormak istiyorum. Çünkü biliyoruz ki Avrupa Birliği ilk harekete geçirilen kurumlardan biriydi. Acil müdahale mekanizmasını Türkiye 1,5 saat sonra ilk depremden uyarıp aktive etti. Sen Brüksel'de gördüklerini, yaşadıklarını, şahit olduklarını anlatır mısın?
Biz pazar günü geldik Brüksel'e. Avrupa Komisyonu'nun Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileriyle ilgili olarak görüşmelerde bulunmamızı sağlamak üzere bir daveti üzerine vardık pazar günü. Tabii biz deprem haberlerine uyandık sabah erkenden. Gayet tabii çok moralsizdik ama hemen bir an önce deprem konusunda hani batıdan yapılabilecek yardımlar konusuyla ilgili olarak görüşme taleplerinde bulunduk. Dolayısıyla salı günü 36 saat sonra, deprem üzerinden 36 saat geçmişti ki Avrupa Birliği'nin kriz yönetim merkezinin kalbine girdik diyebilirim. Şimdi Avrupa Birliği Sivil Koruma ve İnsani Yardım Operasyonları deniyor bu mekanizmaya. Buna ECHO ismi veriliyor. Birazdan arkadaşlarım getireceklerdir özellikle. Bundan önce bir başka görüntü daha olacak. Orada sadece ekranları çekmemize izin verdiler. Çünkü özellikle bilgisayarlarda çalışan kişileri, bilgisayarlardaki hassas bilgiler nedeniyle bilgisayarları çekmemizi istemediler. Burada da bir tersten görüntü görüyoruz ama kusura bakmayın, demek ki doğru şekilde aktaramadım görüntüleri. Hemen herkesten özür dileyerek başlayayım. Sonuç olarak burada Türkiye ECHO'ya, bu mekanizmaya 2016'da üye olmuş ve depremden 1,5 saat sonra Türkiye hemen bu mekanizmanın çalışması için devreye girmiş. Bize aktarılan bilgiler bu yönde ve hemen arama kurtarma ekipleri istiyorum demiş. İlk yanıt üye ülkelerden 3 saat sonra gelmiş ve hemen ilk ekip 12 saat sonra yola çıkmışlar. Şimdi tabii AFAD'ın başındaki kişi, oraya atanan müdürün işte Diyanet'ten gelmesi, yani İmam Hatip'li olmasını bir tarafa bırakıyorum ama bütün kariyerini Diyanet'te yapan bir kişi olması nedeniyle tabii elbette eleştiri konusu oldu. Ben de bu nedenle Avrupa Birliği merkezindeki direktöre doğrudan şu soruyu sordum. Çünkü bu merkezden, Avrupa Birliği'nin uydularından gelen görüntüler hemen anında Türkiye'ye aktarılmış. Ve dedim ki, yani siz bu görüntüleri gönderiyorsunuz ama karşınızdaki muhataplarınız bu görüntüleri verileri analiz edecek teknik donanıma sahip mi? Diyalog içindesiniz, aynı dili kullanıyor musunuz? Aynı terminolojiyi kullanıyor musunuz diye. Açıkçası verdiği yanıt net oldu. Yani mükemmel bir işbirliğiniz var dedi. Eksiksiz bir diyalog içindeyiz dedi. Çünkü anladığım kadarıyla Türkiye 2016'dan bu yana üye olduğu için bu mekanizmaya, o tarihten bu yana bir çalışma pratiği gerçekleşmiş. Çünkü bu Türkiye'nin 4. kez yardım talebinde bulunması söz konusu. Orman yangınları sırasında da böyle bir talep olmuş. Hatta Türkiye'nin kendisi de başka ülkelerden yapılan yardım talepleri çerçevesinde yardıma koşmuş. Sonuç olarak biz oradayken 36. saatte 1200 kişilik çeşitli ülkelerden yardım arama kurtarma ekiplerinin 72 köpekle beraber varmakta oldukları ya da bir kısmında vardıklarını biliyoruz. Bu sayı daha sonra arttı. Ama hani anladığım kadarıyla ilk aşamada bunların Türkiye'ye ulaşması hızlı oldu ama ulaştıktan sonra asıl sıkıntılar baş gösterdi diye anlıyorum.
Evet, şimdi an itibariyle sivil mekanizmadan 23 tane ülke başvurmuştu. Bunlar kademeli olarak geliyor. Sahada toplamda 53 ülke var. 6153 uluslararası personel görev yapıyor Barçın şu anda deprem bölgesinde. 95 ülkenin de teklifte bulunduğunu biliyoruz. Bu sayının artacağını söyledi Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada. Ama dediğimiz gibi Avrupa Birliği bunun başını çekenlerden biriydi. Dönem başkanı olan İsveç'te şu anda bir bağış toplantısı yapacağını açıkladı. Bu konferans Mart ayında yapılacak ve hem Türkiye'ye hem Suriye'ye toplanacak. Ama çok ciddi bir dayanışma, bir seferberlik görüyoruz uluslararası olarak. Ve bunun da örneklerini çoğaltabiliriz. Bosnalılar yüzüklerini yollayarak destek oldu. Tayvan Devlet Başkanı bir ay maaş almayıp devlet bağış yapacağını duyurdu. Ama benim için en dikkat çekicisi şu ana kadar Barçın, Ukrayna'nın, işgal altında olan Ukrayna'nın çok ciddi 90 kişilik bir ekipten yardıma gelmesiydi Türkiye'ye. Ülkesinde savaş son hızda sürerken bu çok dikkat çekiciydi. Bunun görüntülerini de bizzat Ukrayna Büyükelçiliği burada paylaştı. Bu süreç devam ediyor. 5000'den fazla ekip sahada dediğimiz gibi. Ama bu ekiplerin sahada olması için ve aktif işleyebilmesi için önemli bir şey de tabii ki koordinasyon. Bu koordinasyonu gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar AFAD sağlayamadı. AFAD sadece uluslararası değil, ilk başta ülkeden giren gönüllüler, farklı yardım ekiplerinde de bunları dağıtmakta zorluk yaşadı. Ama özellikle ilk günlerde mesela sosyal medyada İsrail'den gelen ekibin havalimanında hiçbir yere gönderilmediği için bir süre beklediğini gördük. Biliyoruz ki ilk 24 saat böyle deprem durumlarında çok kritik.
Evet, anladığım kadarıyla Hollandalılar açısından evet, da benzer bir bekleme söz konusu olmuş. Demin de söylediğim gibi aslında başta batılı ülkeler olmak üzere çok hızlıca Türkiye'ye gelebildiler. Ama Türkiye'ye geldikten sonra özellikle vardıkları yerden gidişlerine, yani hangi nereye gidecekler ise oraya transferlerinde sıkıntı olmuş. Birincisi bu. İkinci sıkıntı özellikle bazı ülkeler çok büyük uçakla yardım göndermek istiyor. Çok doğal, çünkü bu gelen ekiplerin teçhizatları var vesaire, öyle normal ticari uçakla gelmeleri söz konusu değil. Ama havaalanları tahrip olduğu için büyük uçakların inmesinde sıkıntı yaşanıyor. Bu bağlamda örneğin İsrailliler hemen galiba taktik değiştirip küçük uçaklar göndermeye başlamışlar. Ama hani asıl tabii sıkıntı gelen bu ekiplerin görev yerlerine dağılmasında yaşandığını anlıyorum açıkçası. Çünkü şunu tabii ki yabancı diplomatlar teslim ediyorlar. Birincisi, moral bozmamak açısından çok fazla yani hani işte şu sorunla karşılaştık, bu sorunla karşılaştık, bunu böyle söylemek istemiyorlar ama gerçekten şunu söylüyorlar. Herhalde Türk yetkililer karşılaşılan felaketin boyutunu ilk anda algılamakta zorlandılar. Bu birinci tespit. İkinci tespit ise AFAD uluslararası çapta, bu büyüklükte ve bu bunca sayıda yardımın gelmesini çok da fazla o beklentisi yoktu. Yani hani beklentiyi küçük tutma anlamında değil ama birdenbire dünyanın dört bir yanından hadi biz geliyoruz dendi. Gelmeyin denmedi elbette. Fakat anlıyoruz ki AFAD'ın çok sayıda uluslararası yardım ekibini doğru şekilde koordine etme yeteneği yoktu. Yani AFAD'ın uluslararası birimi açıkçası bu anlamda sınıfta kaldı diyebiliriz açıkçası.
Evet, Eray Görgül'e de bununla ilgili bir haber hazırladı TR4'te bu hafta ve AFAD'ın yeteri kadar hazırlık olmadığını gösteren raporlar olduğunu açıkça vurguladı. Bu da tabii ki konuşulacak önemli bir süreç çünkü depremler bizim coğrafyamızın gerçeği ve özellikle AFAD gibi kurumların bunun için çok hazırlıklı olması gerekiyor diyebiliriz. Yardımlar dediğin gibi dünyanın dört bir yanından aktı Barçın ama en çok ve en hızlı, en dolu yardım diyelim Batı ülkelerinden geldi ve siyasi olarak Erdoğan iktidarıyla Batı'nın aslında çok zor bir dönemden geçtiğini biliyorduk. Buna rağmen böyle bir afette tabii ki her şey kenara bırakılıyor ve Batı ülkeleri yardıma evet. koşabiliyor.
Evet, bir de tabii Batılı ülkeler elbette ki ikili anlamda. Çünkü sonuç olarak Avrupa bize tabii daha yakın. Yani Orta Doğu dediğimizde ise işte hani Irak, İran vesaire Suriye kendi dertleriyle meşguller ki Suriye'nin evet. kendisi de etkilenmiş durumda. Ama burada önemli olan Türkiye'nin batılı kurumlarla, o mekanizmalarla işleyiş içinde olması. Sonuç olarak Avrupa Birliği mekanizmasının içinde yer alınca o yardım mekanizmasının hemen teknik ekipler gelebildi. Ve bizim elimizde yüzlerce yabancı ekiplerin belki ilk 36 saatte değil ama 48. saatte, 50. saatte işte Macaristan ekiplerinin kurtardıkları var, Polonya ekiplerinin kurtardıkları var. Dolayısıyla bu mekanizma içinde yer almış olmak çok önemli. Örneğin İspanya 4 tane gemi gönderiyor. Bu gemilerin gönderilmesi de özellikle tıbbi yardım için önemli. Özellikle bu gemilerde işte yemek, yiyecek yapılabilecek vesaire. Bu da ne çerçevede geliyor? NATO, Türkiye'nin NATO üyesi olması çerçevesinde. NATO, SOFA denen bir mekanizma çerçevesinde bu mekanizma çalıştırılıyor. Ve bu çerçevede de İspanya'dan gemi geliyor. Bunun altını şu nedenle çiziyoruz. Yani Cumhurbaşkanı sürekli bir Batı'ya bir kızgınlık içinde, sürekli bir işte Şangay İşbirliği Örgütü'ne üye olacağız vesaire diyor ama aslında Türkiye yıllardan beri üye olduğu Batılı kuruluşlarla geliştirdiği işbirliğinin yararlarını şimdi görüyor. Tabii mesele yani dediğim gibi bu yardımlar Türkiye'ye geldikten sonra bunların doğru şekilde yönlendirilmesi.
Evet, dediğin gibi öyle bir yardım geldi ki Barçın, aslında biz pazartesi günü dış haberler servisi olarak bu yardımların hızına yetişmekte biz bile burada haber merkezinde zorlandık. Koordinasyon devam ediyor. Batı'dan çok yardım geldi ama dünyanın her yerinden herkes elini taşa sokmaya çalışıyor. Irak'tan gelen ekipler de var. Meksika'dan gelen ekipler de var. Buna sanırım en çok dikkat çeken örneklerden biri Meksika'ydı. Şu ana kadar. Çünkü Meksika arama kurtarma köpeklerinin eğitimiyle ünlü ve depremde çok faydalı olabiliyorlar. Bununla ilgili de bir görüntü olacak. Benim çok hatırladığım bir dönem değil ama o dönem gönüllülük yapan Gölcük depreminde babam köpeklerin ne kadar önemli bir rol oynadığını anlatmıştı. O yüzden bu tür yardımlar, köpekler, kişiler, ekipler, teçhizatlar hala çok önemli. Çünkü enkaz altından 10 güne kadar insan çıkabildiğini biliyoruz. Dolayısıyla gelen akan yardımlar, gelmeye devam eden yardımlar çok önemli. Bu yardımları en hızlı gönderen ülkelerden biri de komşu Yunanistan'dı. Türkiye ile Yunanistan'ın çok ciddi ilişkilerinin kriz içinde olduğu bir dönemde yaşandı bu deprem. Ve Yunanistan Türkiye'nin yardımına ilk koşan ülkelerden oldu. Sadece gönderdiği yardımdan değil, acıyı paylaşmak açısından da Mitsotakis Mart'tan beri ilk defa Erdoğan'la görüştü. Yunan medyası çok güzel mesajlar verdi buradaki depremzedelere destek için. Bunları biraz konuşmak için T24 Atina muhabiri Stelio Berberakis'e bağlanacağız şimdi. Merhabalar Stelio.
Merhabalar Kaan, merhabalar Barış.
Şimdi Selo, ilk olarak senden genel olarak Yunanistan'ın yardımını ve aynı zamanda oradaki havayı almak istiyoruz. Çünkü depremi oranın da çok etkilediğini duygusal olarak ve hızlıca harekete geçtiklerini biliyoruz.
Evet Kaan, gerçekten yani sanki Yunanistan'da olmuş gibi davrandı Yunan basını. Buradaki bütün yetkililer aşağı yukarı, yani hükümet ve bütün siyasi partiler daha ilk günden, ilk dakikadan itibaren dostluk ve dostluk değil de dayanışma mesajları vermeye başladılar. Tabii daha sonra dostluğa da dönüştü diyebiliriz. En önemlisi tabii Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in daha ilk günden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayıp taziyelerini bildirmiş olması gerekir ki bu da zaten geçtiğimiz yani 2022 yılının Mart ayından itibaren iki lider arasında yapılan ilk görüşme oldu. Bu da işte yine deprem vesilesiyle oldu ne yazık ki. Ve hemen anında aynı gün vermiş olduğu talimatla 21 itfaiye komandosu, 3 köpek gönderdi Yunanistan Türkiye'ye. Ardından bir gün sonra 15 itfaiye komandosu daha gönderdi. Yani buradaki kampanyalar gerçekten bayağı duyguları uyandırıyor insanların. Çünkü yani Basketbol Federasyonu'ndan tutun siyasi partiler, Komünist Partisi, Hükümet Partisi, özel okullar, bir sürü işte Kızılhaç, bunları hala günümüzde bile kampanyaları sürdürüyorlar. Isıtıcılar, giyim, kuşam, işte gıda maddeleri, sağlık malzemeleri gibi Yunanistan'ın çeşitli yerlerinde kampanyalar var. Tabii Yunan basını senin de söylediğin gibi geceli gündüzlü yani 15-20 dakikalık yayınlarla hatta oraya gönderdikleri muhabirlerle günü gününe, dakikası dakikasına kurtarma görüntüleri geçiyorlar. Yalnız Yunan itfaiyelerini değil, bütün dünyadan gelen hatta Türk komandolarının da itfaiyesinin de EMAK'ında, AFAD'ın da kurtarma operasyonlarına gece gündüz yer veriyorlar. Mesela en çok şey yapan yani insanın tüylerini diken diken eden dayanışma mesajı diyebileceğim bir olay işte bu Yunan Devlet Televizyonu'nun haber bültenlerini başlatmış olduğu bir Türkçe şarkı olmuştu. Bu gerçekten insanın yani insanın yüreğini dağlayan bir görüntü. Şarkısıyla birlikte ve burada da çok beğendi, kazandı mı diyeyim bilemiyorum ama gerçekten insanları çok duygulandırdı. Zaten duygulandırıyordu bu haberler. Bir de işte Yunan televizyonundan başka, Yunan kanallarından başka gazeteleri de manşetlerden vermeye devam ediyorlar. Hatta bunlardan Katimerini Gazetesi'nin bir karikatürü olmuştu. Grafiti çizen bir kişinin. İşte bir kepenge bugün hepimiz Türk'üz şeklinde vermiş olduğu bir karikatür de epey bir beğeni kazandı. Tabii yapılan yorumlar var. Deprem uzmanlarından tutun gazetecilerine, siyasetçilerine kadar işte bu iki ülke arasında yaşanan gerginlikler her zaman deprem yoluyla mı çözülecek şeklinde çok böyle albenisi olan yorumlara yer veriyorlar. Çünkü 1999 depremlerinde de bir yakınlaşma olmuştu iki ülke arasında ve yine halkların öncülüğüyle olmuştu bu yakınlaşma. Bunu unutmamak lazım. Yani hükümetler her ne kadar iyi komşuluk ilkelerine bağlı kalıyoruz deseler de yine de bir gerginlik yaratmaktan geri kalmıyorlar. Fakat iş halka gelince birbirlerine dayanışma ne derecede gösterebileceklerini de gözler önüne seriyorlar. Bu nedenle
Stelio,
zaten
hemen araya girip şunu söylemek istiyorum. Zannediyorum tabii Yunanistan'da da deprem yaşandığı için biraz bizim neler hissetmiş olabileceklerimizi biliyorlar. Beni açıkçası çok etkileyen, örneğin bir televizyon kanalında haberlere işte stüdyoyu sarsan, stüdyonun sallandığı görüntülerle haberlere başlaması, hani aynı anda bir yaratıcılığı da gösteriyor. Ben hemen kısaca 2-3 cümleyle şunu söyleyebilir misin bize? Böyle anlar tabii hepimizin kalbini ısıtan anlar ama sonrasında ne kadar bu uzun sürecek acaba? Yani çünkü tam da seçim döneminde, yani hem Türkiye seçim dönemine gidiyor hem Yunanistan seçim dönemine gidiyor. Daha yani 5 gün öncesine kadar işte karşılıklı sert açıklamalar, özellikle Yunan basınında da müthiş bir şekilde Türkiye'nin seçimleri yakından izleniyordu. Bu hava sence ne kadar sürer?
Vallahi bu herkesin merak ettiği bir soru. Yani buradaki yorumcuların da, işte bazen Türk kanallarını da izliyorum. Yani bu işte 99 depremleri onun için örnek gösteriliyor burada. Çünkü 99 depremlerinden sonra en azından Türkiye'nin ve Yunanistan'ın dışişleri bakanları arasında, rahmetli İsmail Cem'le yolumu Papandreou arasında kurulan dostluk acaba bu sefer de kurulacak mı? İlişkilere yeni bir sayfa açılacak mı? Peki soru işaretleri burada da var. Dolayısıyla bakacağız, bekleyeceğiz. Çünkü önümüzde seçimler de var. Yani bu seçimlerden sonra bilmiyorum, yani Türk hükümetinin, Cumhurbaşkanı'nın görüşleri değişir mi, değişmez mi? Buradakilerin, Atina'dakilerin görüşleri değişir mi, değişmez mi bilmiyorum. Türkiye'ye karşı çünkü bir tedirginlik var her zaman Türkiye'de. Bir kaygıları var Yunanların. Bunlar giderilecek mi? Bunu tabii ki zaman gösterecek ama ilk önce bu yaraların sarılması lazım ki en önemlisi de o zaten. İlişkilerin de ötesinde ilk önce bu insanları yerin altından çıkarmak lazım. Gerisine bakalım.
Stelios Berberakis, çok teşekkürler bize Yunanistan'dan havayı aktardığın için. Evet, şu anda hepimiz açısından en büyük öncelik kazazedelerin, depremde halen yığıntıların altındaki insanların bir an önce çıkarılması. Çünkü biz açılışta da söyledik, şu an itibariyle 81. saatteyiz ve yine kurtarma haberleri gelebiliyor. Halen yabancı ekipler de aktif olarak çalışmalarını sürdürüyorlar. Fakat yine de işte diplomasi bugünlerde de söz konusu olabiliyor. Çünkü bir ara işte Güney Kıbrıs Rum kesimiyle ilgili bir takım haberler dolaştı.
Evet, dün Güney Kıbrıs Rum kesimi çarşamba günü yaptığı açıklamada aslında Türkiye'ye Avrupa Birliği üzerinden yardım teklifi gönderdiklerini ama Türkiye'nin hayır teşekkürler diyerek bunu reddettiğini belirtmişlerdi. Dün Güney Kıbrıs Rum yönetiminden gelen açıklamada Türkiye'den bu teklifin kabul gördüğü açıklandı ikinci seferde ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'ye yardım yollayacak. KKTC de burada. Barçın'ın dediği gibi diplomasi böyle dönemlerde bile işliyor.
Evet,
hatta
mesela
Rusya'nın da deprem diplomasisini işlettiğini gördük bu süreçte. Ama bu tabii ki önemli bir konu.
Evet, mesela Amerika Birleşik Devletleri özellikle askeri gemisini gönderme talebinde bulundu. Anladığım kadarıyla Türkiye bunu kabul etti ama hemen anında yine bazı gazeteciler aman işte Amerikalılardan askeri gemi gelmesin, hiç iyi bir fikir değil diye yorumlarda da bulundular. Bunun da altını çizelim. Şöyle ya da böyle bir şekilde diplomasi de işin içine giriyor. Ama tekrar etmek gerekirse özellikle bu aralar yurt dışından da bazı temaslar söz konusu oldu. Bu anlamda da örneğin Mısır Cumhurbaşkanı ile Türk Cumhurbaşkanı arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini de biliyoruz. Onun dışında Avrupa Birliği'nden bir komisyon yetkilisi de bugün gelip temaslarda bulunacak. Biz de bu temasları takip etmeye devam edeceğiz derken bir başka konuya geçelim.
Evet, dünün tartışma yaratan konularından biriydi ve çok da aslında bilgi alamadığımız bir konu. Çünkü Milano Başkonsolosluğu bir açıklama yaparken bağışları Türkiye Diyanet Vakfı'na yapılabileceğini bildirdi ve bunu İtalyanca yayınlayarak İtalyan vatandaşlara yönelik bir çağrı olduğunu söyledi. Yine Londra Büyükelçiliği'nin yaptığı bir açıklamada verilen listede Türkiye Diyanet Vakfı da yer aldı. Bu ilginç bir konu tabii ki.
Evet, çünkü tabii insanlar öncelikle ne istiyorlar? Yani AFAD gibi yahut da AKUT gibi kriz anlarında devreye girecek kurumlara bağışların yönlendirilmesi beklenirken devletin resmi kurumlarından böyle bir paylaşım yapılması, özellikle de Milano'da, altını çizelim, Milano'da yaşayan Türk vatandaşların çoğunluğu %80'i Kahramanmaraş pazarcıklı ve sonuç olarak bir tepki yarattı bu. Anladığımız kadarıyla Cumhurbaşkanlığından giden bir talimat söz konusu. Özellikle yurt dışında da Diyanet'e yardımların yönlendirilmesi için. Şunu da hemen altını çizelim. Yurt dışında da özellikle yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da bir mobilizasyonu söz konusu. Yardım toplanıyor. İşte bu yardımların tırlarla gönderilmesi söz konusu. Ama onun dışında yabancı şirketler, örneğin Alman şirketlerinin de ciddi yardımlar gönderdiğini, nakdi yardımlar gönderdiğini biliyoruz. Buna ek olarak tabii başka yardım şekilleri de gündeme geliyor. Başlangıçta söylemiştin, Tayvan Cumhurbaşkanı zannediyorum
maaşını bağışlamıştı. Pakistan'da da benzer bir şekilde bakanların bir aylık maaşlarını, memurların da bir günlük maaşını bağışlaması gündemdeydi. Dışişlerinden de benzer bir uygulama geldi sanıyorum.
Evet, bu bence çok tartışmalı. Şimdi Pakistan ve başkaları için bir şey söyleyemeyiz. Yani Tayvan'da çünkü zannediyorum Cumhurbaşkanı ve yardımcısı bir aylık maaşlarını bağışlayacaklarını duyurdular. Pakistan ihtimalen onlardan da bir herhalde tepeden giden bir emir söz konusu olabilir. Yardım dediğimiz şeyler aslında gönüllü olarak yapılır. Dışişleri Bakanlığı ise bir talimat gönderiyor kendi personeline ve yurt dışında yaşayan personelinin maaşlarının %10'luk bölümünün bağışlanmasını istiyor. Ben açıkçası bu türden zorlama bağışları doğru bulmuyorum. Çünkü üstelik de ben biliyorum ki bakanlıkta da bir takım insanlar bağış yaparken istedikleri yere ve istedikleri kuruma yapmak istiyorlar. Böyle bir zorlama da şu açıdan önemli. Bir takip altına alınıyorlar. Yani psikolojik baskı uygulanıyor ve işte kim yapmış, kim yapmamış diye o Dışişleri Bakanlığı'ndaki AKP komiserinin bunların çetelesini tutacağına ben açıkçası eminim.
Evet, çünkü dediğin gibi bağışların nereye yapılacağı, nasıl yapılacağı bile tartışma konusu olabiliyor bu dönemde. Yıkımdan söz ettik, sen buna değindin ama Suriye'de de Kahramanmaraş merkezi depremlerinin ardından çok büyük bir yıkım meydana geldi. Ve orada aynı zamanda çok ciddi can kayıplarından söz ediyoruz. 3000'i geçti bugün Suriye'de de yaşanan can kaybı. Ve zaten savaş nedeniyle çok zayıflamış bir altyapıda, kuzeyde bahsettiğimiz için yıkım orada da çok ciddi şekilde yaşandı ve yardım çalışmalarının yetersiz kaldığı konuşuluyor. Kuzeyde beyaz baretliler, Britanya destekli sivil müdahale grubu yönetiyor. Rejim kontrolündeki bölgelerde de Suriye'nin kendi grupları yönetiyor ve tabii ki Suriye'nin daha güney kısımlarında Rusya'nın da yardımı söz konusu. Burada aynı zamanda tartışma konusu olan bir şey de Türkiye'den Suriye'ye olan sınırların tamamıyla açılıp oradan yardım geçirilmesi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun bununla ilgili bir açıklaması yanlış anlaşıldı. Sanki sınırlar buraya insanların geçmesi için açılıyor gibi ama aslında o yardımların geçmesi için bir sınır açılması söz konusuydu.
Sınır kapıları diyelim.
Sınır kapıları.
Sınırları
diyelim.
Dediğin anda evet, sınırlar boylu boyunca açılıyor gibi. Sınır kapılarının açılması söz konusu. Yani Suriye konusu Türkiye'de çok hassas bir konu. Önce can, sonra canan. Dolayısıyla bizim daha işte bir sürü insan enkaz altındayken ama Suriye dememiz eleştirilmiş konusu olabilir ama insan her yerde insan. Bu anlamda yani milliyet farkı gözetmememiz gerekiyor. Üstelik orada savaş koşulları var. Şimdi demin bahsettiğim merkezi Brüksel'de olan ECO mekanizmasının işletilebilmesi için hükümetlerden bir talep de bulunulması gerekiyor. Biz oradayken yani Salı günü Şam yönetiminden bir talep gelmemiş idi. Ben de açıkçası hani Şam yönetimi bundan ne kadar haberdar emin olamadığımı yazmıştım bugünkü yazımda. Ama bugün elimize gelen bilgi Şam yönetiminin bu mekanizmanın çalıştırılması için başvuruda bulundu. Şimdi bu noktadan sonra bir takım Avrupa ülkeleri arama, kurtarma, medikal yardım ya da başka yardımları göndermek için Şam yönetimiyle temasa geçecekler. Burada da önemli olan bu yardımlar nere üzerinden gidecek? O anlamda belki Türkiye üzerinden bir kapıların işte sınır kapılarının açılıp yardımların gönderilmesi söz konusu olabilir. Bu durumda burada spekülasyon yapıyorum. Suriye ile Türkiye yönetimi arasında yani rejimle Şam yönetimiyle Türkiye arasında bir diyaloğun başlaması acaba demin bahsettiğimiz Türk-Yunan 99 deprem diplomasisi ve yakınlaşmasına benzer bir sürecin Ankara ile Şam arasında başlamasına neden olur mu şeklinde bir soru işaretiyle bugün programımızı burada noktalayalım istersen.
Evet, bu çok büyük bir felaket yaşıyoruz Türkiye'de ve bunun her geçen gün yarasının daha da büyük bir iz bırakacağını görüyoruz. Umuyoruz ki buradan arama kurtarma çalışmaları daha çok can kurtarabilir, çalışmalar başarılı bir şekilde devam eder. Sadece iyi dilekler yollayabiliyoruz. Deprem bölgesinden muhabirlerimiz, buradan biz haber merkezinden editörler, editöryel ekip olarak gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Yayınlarımız da bugün devam edecek. Çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için.